Tentak.
Tentak. Oysa adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba Başkent'ten. Yine birlikteliğimiz başladı 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Baykal Alavant var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikteyiz. Bizlere ulaşabileceğiniz numaralarımız 090-312-463-3419 ve 463-34-21 hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da bizlerle iletişime geçebileceğinizi biliyorsunuz. Evet, şimdi ilk stüdyo konuğumuza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Çok uzak diyarlardan geldi ülkesine aslında. Yazar Sayın Yücel Feyzoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Evet, Almanya'dan Türkiye'ye geldiniz. Ne kadar zaman önce, yeni mi bu giriş?
Yok, bir ay oldu.
Bir aydır mı Türkiye'desiniz?
Bir aydır buradayım.
Evet.
Ama hep Anadolu'da.
Ne yapıyorsunuz Anadolu'da?
Anadolu'da şimdi önce İstanbul'da başladık. Okulları davet ediyorlar.
Ama niçin davet edildiğinizi müsaade ederseniz ben dinleyicilerimizle hemen bir paylaşayım. Sevgili dinleyicilerimiz, masalları konuşacağız Sayın Yücel Feyzoğlu'yla. Sayın Feyzoğlu aynı zamanda bir eğitimci. Masalların, gerçek hayatın bize çok farklı gösterildiği sevimli yansımalarından söz edeceğiz. 30 yıldır büyük bir hayal dünyasını Avrupa ülkeleri siz bu masallarla temsil ediyorsunuz. Daha önce konuğumuz olmuştunuz. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz belki hatırlayacaklar. Şimdi bu modern çağın masallarını anlatarak Anadolu turnesine çıktınız.
Evet.
Nasıl geçiyor?
Çok yoğun geçiyor. Milli Eğitim Müdürlerimiz sağ olsunlar, hiç boş dakika bırakmamışlar.
Bulmuşlar sizi efendim, kaçırmak istemiyorlar.
Sağ olsunlar, bakın sesim bile kısık. Okulda sabah erken öğretmenlerle kahvaltıya başlıyoruz. Bütün öğretmenler geliyor. Ondan sonra sınıflar, çocuklar salonlara toplanıyor.
Çocuklarla, derslere mi uygulamaya yani, çalışıyorsunuz
tabii,
masalları?
Tabii, ders saati içerisinde. Ders saati içerisinde çocuklara bizim özellikle kadim masallarımızı anlatıyorum. Öğretmenler de izliyor, veliler de geliyor, çocuklar geliyor. Ondan sonra da öğretmenlerle ama o akşama kadar sürüyor, biliyor musunuz?
Evet.
Akşam da öğretmenlerle toplanıyoruz tekrar. Öğretmenlere bunun bu masalların derste kullanılma yöntemlerini somut olarak gösterdikten sonra tartışıyoruz. Yani böyle interaktif bir tartışma. Sıkıcı olmuyor.
Mutlaka,
karşılıklı
evet.
Sorular sorarak. Şeklinde. Onlar da diyorum hiç korkmayın. Siz de beni zora sokun. Zor sorular sokun. Tartışalım. Canlı olsun. Gerçekten çok keyifli tartışmalar çıkıyor. Ve orada tartışıyoruz. Yani masalların psikolojik etkilerini özellikle tartışıyoruz. Masalların tarihçesini tartışıyoruz. Ve çok keyifli anlar geçiyor. Ve devam ediyor. Yani İstanbul'dan başladım. Giresun'un ilçeleri. Ondan sonra Yozgat, Sorgun.
Her yörenin çocuklarının ilgisi farklı mı masallara? Nasıl bir gözlem yaşadınız bu Anadolu turnesinde?
Çok ilginç gözlemler yaşadım, biliyor musunuz? Bizim bu masallardan, benim bu masallardan bir ders kitabı hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı bastı bunu. Kitabın adı İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi. Hı hı. Şimdi demokrasiyi, insan haklarını masallardan yola çıkarak anlattık. Çocuklar nasıl sevmişler, biliyor musunuz? Çok ilginç. Diyorum ki er tapıldı, biliyor musunuz 2500 yıl önce işte ilk Türk hanlıklarını kuran çocuklardan birisi. Kardeşi kardı kaç kız kardeş diye hemen cevap veriyor. Evet, çocukların belleğine yerleşmiş.
Evet, aslında tabii masalların hayatımızda böyle de bir yeri var. Hem zekalarını geliştiriyor hem de dillerini.
Hem de geçmişe yönlendiriyor, evet. Biliyorsunuz. Yani Kartıgal bizde işte Ertuğrul'da bilinen bir masal kahramanı değil. Aslında evet. O gerçekten masalla gerçeği birleştirerek halkımız anlatmış. Ben bunu derlediğimde 565 sayfaydı. Yani öylece sunsanız kimse okuyamaz. Kendim bile okurken başım düşüyor, uykum geliyor filan. Onun üzerinde ben bir yıl çalıştım. Oradan 30 sayfalık masal hikaye çıkardım. Hı hı. Çocuklar seviyor. Yani çağdaş anlamda yeniledik onu.
Evet. Yani farklı kültürlere ait masalları yeniden de derliyorsunuz. Çağa uyduruyorsunuz birazcık da, değil mi?
Evet. Özellikle Türk dünyası masallar, yani Azerbaycan'dan ta Yakutistan'a kadar. Uygurlardan Balkanlara kadar, Altaylardan Kerkük'e kadar, böyle bunların hepsini derledik zaten.
Orada doğmuş bir masal buraya gelene kadar belki şekil değiştiriyor, karakterler değişiyor. O ülkenin kültürüne uyum sağlıyor herhalde, değil mi?
Tabii, mesela bizde Keloğlan'dır, değil mi?
Evet.
Altaylarda Öksüzoğlan. Şeyde Azerbaycan'da Cırt'tan, Dağıstan'da Çilbik. Şeyde Çuvaşlarda emanet, çocuğuna da emanet.
Evet.
Bakıyorsunuz bunlar birbirine yani benzeyen karakterler.
Evet.
İsimleri değişik ama hep böyle halkın temsilcisi bunlar.
Evet.
Halkın gözünden sorunları nasıl çözülür? İşte orada maceraya atılıyorlar.
Evet, maceraya atılıyorlar ama sonunda da mutlaka güzel başlayalım. Bitiyor.
Evet.
Genellikle güzel biter ama pek çok da öğretisi var herhalde. Mesela kıskançlık. Pamuk Prenses'te kıskançlığı görüyoruz. Kül Kedisi'nde 12'den sonra dışarı çıkılmaz. Rapunzel'in saçlarının değil mi? Pek çok da şeyi öğretiyor. Uzunluğu belki zor bakması ama uzun saçında bazen işe yaradığı da görülebiliyor. Evet, masalların bu tür öğretici yanları da var.
Şimdi biliyor musunuz? Masalların çok ilginç. Binlerce yıldan beri insanlar tarihini, edebini, terbiyesini, eğitimini hep masallarla vermiş. Hani fantasiyle karıştırarak vermiş ki hani dilini öğretmiş, edebini öğretmiş masallarla. Şimdi siz söylediniz Rapunzel falan. Şimdi burada onlar hep Alman masalı, biliyorsunuz. Bizler hep Alman masallarıyla bizleri büyütmüşler. Biz onların çok daha güzelleri var. Mesela Akıllı Kız var.
Hı hı.
Akıllı Kız Ani'de, Ani harabelerine giderseniz orada Arpaçay Irmağı'nın ortasında bir kule var. O kuleye örneğin kapatıyorlar kızı. Oradan o da saçlarını uzatarak ne yapıyor?
Peki.
Kurtuluşu, sevgisini arıyor.
İlk önce o mu doğmuş acaba, yoksa Rapunzel mi?
Şimdi ben şey yapamıyorum, bilemiyorum. Yani Rapunzel diyelim ki 1800 başlarında yeniden çalışıldı, günümüze aktarıldı. Bizimki çok daha eski olabilir ama bizimkini işte son dönemde biliyorsunuz ben derledim, üstünde çalıştım. Geçen mesela şeydeydim, Giresun'da, orada da çok güzel benzer Rapunzel diye bize gösterilen masalın aynısını buldum. Orada bir ada var, biliyor musunuz? Giresun, Karadeniz'in tek adasıdır.
Evet.
Ve şimdi kale var karşıda. Kalenin kale beyinin bir kızı var. Güzel mi güzel, saçları uzun. Bütün insanlar ona aşık. İşte şehzadeler dünür gönderir, beyler dünür gönderir, kız hepsini reddeder. Baba merak eder, niçin reddediyor, bu kadar güzel şans ayağına gelmiş. Sonra anlaşılır ki kız kalenin dibinde kuzularını güden çobana aşık. Ya dadısını çağırır bey, der ki bu kız niçin bunları kabul etmiyor? der ki çobana aşık. Tutar bey ne yapar? Karşıdaki o tek adaya bir kule yaptırır. Kızı koyar onun içerisine. Çobanı da karşısında astırır. Müthiş dramatik bir şey değil mi?
Evet.
Ve ertesi kızın, ha pardon, buraya gelince kadar çok güzel bir şey var. Kız kaleden, saçları o kadar uzundur ki saçlarını uzatır, şeye haber gönderir. Aşağıda çobana saçlarıyla yazdığı nameyi gönderir. Nefis bir şeydir. Bunu iyice duyunca, bunu duyunca, keşfedince bey ne yapar? İşte onu evet, evet, çoban astırır, kızı da oraya kaleye kapatır. Fakat ertesi gün kızı saçlarından asılı bulurlar.
Evet. Peki bunu buldum dediniz.
Yeni tatil mi? Evet.
Peki nasıl buldunuz bunu? Bunu kim paylaştı sizinle ya da nereden buldunuz?
Şimdi biliyor musunuz, orada halk anlatıyor. Hı hı. Ya burada efsaneler nedir diyorum, masallar evet, nedir diyorum. 3-4 kelimeyle olayı anımsıyorlar. Hı. Ben onları birbirine bağlıyorum, nefis bir hikaye çıktı, ne destan çıktı, evet, masal çıktı ortaya. Bakınız bu şekliyle derli toplu anlatan olmadı. Ama 3-4 kişiye anlattırdığımda böyle bir güzel hikaye çıktı. Evet. Düşünebiliyor musunuz?
Şimdi masalların sonları aslında hep iyi biter.
Tabii, tabii.
İyiler kazanır, evet, kötüler kaybeder. Ama bunda kötü bir son olmuş.
Ama bu destan.
Destan.
Çünkü destan, biliyor musunuz, masallarla destanın farkı burada. Destanlar genellikle sonu dramatik biter. Hı hı. Köroğlu gider bir daha dönmez. İşte Kerem ile Aslı, evet, Kerem düğmeleri açamaz, yanar. Aslı onun küllerini süpürürken o da alev alır, tutuşur, yanar. Bu aşk destanlarında hep böyledir, dramatik biter. Ama masallar farklı, masallar mutlaka olumlu biter. Onun da psikolojik bir nedeni var.
Nedir?
Psikolojik nedeni şudur. Çocuğu büyütürken ne kadar şey olursa olsun, dramatik olursa olsun, sonunu olumlu bitirmelerinin sebebi masalcıların çocuğa şunu söyler. Karartma enseni. En zor durumda aydınlık dünyaya çıkacaksın. Psikolojik olarak bunu çocuğa verir. Örneğin bizde Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm var değil mi?
Evet.
Şimdi bu masal batıya geçmiş, böyle uyduruk bir isimle bize dönmüş. Nedir o? Kurtla yedi oğlak. Şimdi orada aslında ikiz oğlaktır. Şengülüm 300 çocuktur. Keçinin yavruları ne yapar? Kurt gelir onu yutar. Keçi gider, gelir evde bulamaz. Çok sinirlenir. Nerede der Mengülüm? İşte kurt geldi yedi. Gider orada kurdun karnını boynuzuyla deşer, onu canlı çıkarır. Şimdi gerçekte böyle bir şey olmaz.
Evet.
Ama masalcı niye bunu anlatıyor? Çocuk orada müthiş bir sevinç duyar onu okuduğu
bir
zaman.
Çocuğun hayal dünyasını da
genişletir. Müthiş geliştirir. Evet. Bir de tabii bir sorun var, onu da söylemek, burada anlatmak gerekir. Bazı masal kuramcıları, efendim bunun içinde şiddet var, okutmayalım gibi böyle saçma sapan bir teori uydurmuşlar. Halbuki bunu anlatmak zorundasınız. Çocuğa geleceği, aydınlığı, umudu, ışığı nasıl vereceksiniz?
Evet.
Değil mi?
Şimdi masalsız çocuk büyümez.
Büyümez,
tabii
mümkün
ki
değil. Tabii.
Özellikle bizim kültürümüzde o masalları, evet, mutlaka biz paylaşırız çocuklarımızla. Hatta kendi yarattığımız masallarımız da vardır çocuklarımızla paylaştığımız. Peki siz Anadolu'yu da çok fazlasıyla gezdiniz. Yurt dışında da yaşıyorsunuz. Şimdi orada yaşayan bizim Türk çocuklarımızın mı, yoksa orada yaşayan çocukların mı, yoksa kimin daha acaba ilgisi fazla masallara?
Almanların çok fazla. Yani şimdi Almanlar bu konuyu teorik düzeyde de çok çalışmış bir halk. Almanlar şehirleri yılın belli aylarında bütün şehirleri böyle masal sahneler haline getirirler. İnsanlar masal karakterlerine bürünür. Anneler, babalar, işte sanatçılar, tiyatrolar, operalar, daleler hep sanatçı yani masal kahramanlar ne yaparlar? Sunarlar. Niçin? Çünkü çocuğu böyle yetiştirir. Çocuğun kelime hazinesini böyle geliştirir. Ondan sonra geleceğe böyle yönlendirir ve buluş. Niye dünyada en çok buluş yapan Almanlar? Hiç düşündünüz mü, biliyor musunuz?
Niye hocam?
Çünkü masalları hayatında en çok kullanan halk. Çocuklar, Einstein, o da Alman kökenli. Evet. Ne diyor? Diyor ki, mealen söylüyorum, aynen şöyle. Masalın yanında bilim nedir ki? Hı hı. Ben eğer masalları okumasaydım, bu buluşlara yapamazdım, bu buluşlara ulaşamazdım diyor. Ve o masallarla o toplum buluşa yönleniyor. O çocukları küçükken yetiştiriyorlar masallarla. Büyüdüğü zaman da mesela bundan 4-5 yıl öncesini biliyorum, şimdiki durum bilmiyorum. Dünyadaki 1500 yılda, bir yılın içerisinde 2500 yeni buluşun 750'sini Almanlar bulmuş. Diğer 750'sini de başka ülkelerde yaşayan Almanlar bulmuş. 1500'ünü düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Amerika'da, orada burada yaşayan Almanlar. İşte bundan biz gerçekten çok büyük ders almalıyız. Bizim, oysa dönüp bizim masallara baktığınızda bizimki Almanların masallarından daha zengin. Düşünebiliyor musunuz?
Evet. Peki şimdi yine Alman masallarına baktığımızda ya da Avrupa ülkelerinin masallarına baktığımızda, bizim masallarımıza baktığımızda pek çok farklı kültürlerin masalları artık yeniden yazılıyor. Neye göre yazılıyor bunlar?
Yani çağdaş anlamda nasıl? Evet. Öyle anlayabilir miyim sorunuzu?
Evet, evet, aynen öyle.
Evet. Şimdi biliyor musunuz? Eskiden masallar, bundan 500 yıl önceyi düşünün. Şimdi orada bir savaşı kazanacak, ülkesini koruyacak, değil mi? Orada bir şiddeti uygulamak zorunda, hı hı, savaşmak zorunda. Şimdi o masalları aynen alıp günümüze aktardığınızda hakikaten olmaz. Ne aile okutur, ne öğretmen okutur, ne de masalcı zaten öyle yazmaz. Onun... O şiddetin yerine neyi koyacak masalcı? Aklı. Sorunu şiddetle değil, akıl yoluyla çözmek. Değil mi?
Evet.
Bir sorun var, büyük bir sorundur. Bunu neyle çözecek? Aklını kullanarak, uzlaşı yöntemini geliştirerek, diyaloğu geliştirerek o sorunu çözecek. İşte masal, çağdaş masalcı o şiddetin yerine bugün bunu koyuyoruz. Böyle anlatıyoruz. Uzlaşıyı koyarak. Ama öyle de konu vardır ki diyelim işte ülkeniz işgal altındadır. Orada akıl, uzlaşı sonuna kadar denemek zorundasınız. Ama buna rağmen çözülmüyorsa ne yapacaksınız? Onu ülkeden atmanın şiddet yolunda gösterebileceksiniz. Şimdi zorunlusunuz ona. Hı hı. Kendinizi koruyacaksınız, değil mi?
Evet.
Veyahut da birisi geliyor sokak ortasında size taciz ediyor. Beni taciz ediyordu. Ne yapacaksınız? Uzlaşıyla çözülmüyor. O zaman hop, deme hakkınız var yani. Hı hı. Ha, onun için de gene çok güzel örnek masallarımız var, biliyor musunuz?
Onlardan birkaç tanesini hatırlatalım mı dinleyicilerimize?
Tabii. Yani örnek vereyim, bugünlerde de çok bu taciz olayları gündemde ya, bir takım insanlar çocukları taciz ediyor falan.
Maalesef.
Onun, o çocukların tacizden korunması için bakınız, Orta Asya'dan Profesör Vale Hacılar, Tiflis Üniversitesi'nde hoca, onun derlediği bir masal var. Kosova'dan Hafız Nimetullah'ın derlediği bir masal var. Anadolu, buradan da Yavuz Hilmioğlu.
Evet.
Evet. O da hoca, profesör. onun Anadolu'dan derlediği bir masal var. Bunun üçü de bu tacize karşı çocukları kendilerini koruması için dedelerimiz, ninelerimiz bu masalları anlatmışlar. Muhteşem bir şeydir. Anlatayım mı kısaca evet. birisini?
Uzun değilse hocam, süremizin sonuna geldik.
Öyle mi?
Evet, şöyle kısacık anlatabiliriz vaktimiz.
Çok kısaca, işte bir padişah şeyi ölüyor, eşi ölüyor, kızı eşine çok benziyor. Kızım diyor, seni başka yere vermeye gerek yok. Sen annene çok benziyorsun, sarayda kalabilirsin. Şimdi böyle bir taciz olayını anlatıyor. Kız orada aklını kullanıyor. Uzaktan pencereden gönlü düştüğü bir oğlana haber gönderiyor. Diyor ki gel kaçır beni. Ama tanımadığı bir şey. Sonra onun işte dadısıyla veyahut hizmetçisiyle iletişim kuruyor. Haberleşiyor. Şeyin altına, sarayın altına yine bir at getiriliyor. Uçan at. O atın adı nedir? Tulpar. Türk kültüründe uçan atın adı tulpardır. Tulparı getiriyorlar pencerenin altına. Kız oradan atlıyor tulparın üstüne. Kanatlarını açıp sevdiğine gidiyor. Yani o tacizde ne yapıyor? Bir akıl yolunu kullanarak kurtuluyor. Yani böyle çok güzel masallarımız var.
Evet. O zaman siz bu masalları derleyip toparlamaya, yine kitaplaştırmaya devam ediyorsunuz. Hocam sohbetimiz çok güzel ama süremizin de sonuna geldik. Gerçi biraz daha uzatabiliriz. Belki dinleyicilerimiz bir müzik dinlemeyi verirler. Çünkü sohbet gerçekten çok güzel. Başka anlatacağınız böyle örnek masallarımız varsa dinleyelim sizden lütfen.
Çok masalımız var. Yani bizim her konuya çözecek masallarımız var. Her konuda, her sorunda bizim dedelerimiz masal anlatmış. Ninelerimiz masal anlatmış. Orada biliyor musunuz? Uzlaşıyı, karşı çıkmayı, argümanı öne koymayı hepsini masallarda anlatmışlar.
Her masalın sonunda alınacak bir ders, ders var. Çıkarılacak bir ders var.
Mesela edepsiz serçe var. Dün çocuklara okudum. Bayıldılar. Şeyden Batı kent, burada yani Ankara'da okudum.
Sadece çocuklar değil, büyüklerin de ilgilerini çeker masallar.
Çekmez mi? Anneleri, babaları, çocukları getirmişler akşam dolu, tıklım tıklım salon dolu. Hepsi böyle kitapları da almışlar, imza bekliyorlar. Ben edepsiz serçeyi anlattım. Nasıl gülüşüyorlar, nasıl gülüşüyorlar. Orada nedir biliyor musun? Edepsiz serçe biliyor musunuz? Şimdi edepsiz bir serçe geliyor bir kiraz dalına konuyor. Ondan sonra diyor ki oraya kirazlar yiyor yiyor. Ondan sonra da tutuyor oraya kakasını yapıyor. Kirazlarına diyor, a kirazlar popomu temizlesene. Çocuklar bayılıyor. Git başımdan, hem kiraz mı yiyeceksin hem bir de böyle bir şey isteyeceksin diyor. Gider sana diyor, aleve söylerim gelir seni yakar. Aleve gidiyor, diyor ki ya şey yapsana. Gidip bu kirazlarını yaksan niçin? Bana yardım etmedi. Ne istedin? Şunu istedim. Pek kendi işini kendin niye yapmıyorsun? Yapamıyorum. Öğren. Hayır. Gider diyor suya, şu ırmağa söylerim gelir seni söndürür. Söylersen söyle, sudan mı korkacağım? Suya gidiyor, nehire gidiyor. Nehir ne diyor? Bana yardım et. Ne yardım edeyim? Gel onu
söndür.
O da itiraz ediyor. İtirazın nedenini söylüyor. Sonra geliyor diyor ki gider ineğe söylerim gelir sen bütün hepsini içer bir daha su kalmaz. Söylersin söyle inekten mi korkacağım? İneğe gidiyor sonra inek de kabul etmiyor. Ondan sonra diyor gider tavşana söylerim gelir sen bütün otlarını yer aç kalırsın diyor. Tavşana gidiyor. Tavşan sonunda diyor ki ya gel öğreteyim sana, ona bunu, bunu ona niye şikayet ediyorsun, kendisini niye yapmıyorsun, gel nehrin kenarına gidelim, ben sana bu işi göstereyim, sen de öğren. Kuyruğuyla kendisini temizliyor, ona diyor senin de kuyruğun var, temizle bakayım, temizliyor. Ya kolaymış ya diyor. İyi hadi kucaklaşıp arkadaş olalım.
Evet.
Şimdi çocuğa illa temiz ol demene gerek yok ki be kardeşim, evet, değil mi? Şunu evet, yap demene evet, gerek yok ki. Evet. Masalı anlatıyor.
Masalların sayesinde her şeyi öğretiyorsunuz. Öğretiyoruz, öğretebiliyoruz. Evet, evet. Yitirmemek lazım aslında.
Olur mu?
Bu değerlerimizi yine çocuklarımızı evet, o güzel masallarımızla gerek Türk masalları olsun, gerek Avrupa masalları olsun, evet, onlarla büyütmemizde fayda var diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica
ederim. Yine Türkiye'ye geldiğinizde bir ayağınız Ankara'ya vardığında yine stüdyomuzu ağırlamak isteriz.
Teşekkür
size.
Ederim.
Biz teşekkür sağ ediyoruz, sağ efendim. Olun. Sağ olun, var olun. Peki. Yazar Sayın Yücel Feyzoğlu'ydu konuğumuz. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan. Beyin, zihin vesaire. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. Enbeyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, beynimiz nasıl işliyor, nasıl çalışıyor hep merak ediyoruz da bugün birazcık da merakı konuşalım istedik.
Konuşmaya, o kadar merak ediyoruz,
değil mi? Konuşalım. O kadar merak ediyoruz, konuşalım. Konuşmaya başladığımız andan itibaren aslında merak etmeye de başlıyoruz. Evet. Merak duygusu nasıl ortaya çıkıyor?
Çok ortak bir duygu. Birçok canlıda da var, bizde de var. Mesela kedilerin, maymunların meraklı olduğunu hep biliyoruz. Gidip böyle ilgilerini çeken bir şey gördüm, onun ne olduğunu anlamak için bir süre uğraşıyorlar. Fakat mesela diyelim bir maymunun merakının bizden bir temelde bir farkı var. Onun ne olduğunu anladıktan sonra, daha doğrusu yenip yenmeyeceğini anladıktan sonra o konuyla ilgili merakı hemen geçiveriyor. Hı hı. Ve hemen bir başka şeye yönleniyor. İnsanoğlu da aynı etkilerle hareket ediyor. Özellikle çocukların öğrenme sürecinde bu merak dediğimiz duygu çok önemli. Tanımlayamadığı bir nesne ya da olayın arka planını anlayıp onu tanıyabileceği, öğrenebileceği bir şeye dönüştürme sürecinin başlangıcı aslında merak. Çocukların dediğim gibi öğrenmesinin temeli ama erişkinlerin de aslında öğrenmesinin temeli. Biz arada şöyle bir transformasyona, dönüşüme uğruyoruz. Çocukken merak, oyun bizim sürücü gücümüz. O yüzden bir öğrenme makinesi gibiyiz. Devamlı dünyayı öğreniyoruz.
Yani bir ihtiyaç.
Kesinlikle, yani temel için benzini diyelim. Yani öğrenme meselesinin benzini. Fakat erişkinleşmeye başladıkça, özellikle eğitim sürecinin etkisiyle. Eğitim bize yaptığı çok önemli bir şey var. Eğitim bize şöyle der. Şunu görünce bunu yap, şu söylendiğinde bunu yap. Dolayısıyla belli algoritmalar, yazılımlar yükler eğitimimize. Hı hı. Dolayısıyla bütün dünyayı belli bir çerçeve içerisine sokmaya çalışır aslında eğitim dediğimiz şey. Ve hepimiz de bu süreçten geçtiğimiz için bunun sonucuna doğru erişkinleşmeye başladığımızda artık merakımızı kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü artık dünyadaki her şeyin bizce anlamı yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Beynimiz bir çağrışım sistemine dönüşmeye başlıyor erişkin olduğumuz zaman. Bir sürü öğrendiğimiz bilgi arasında kalıcı bağlantı ve alakalar kurup ömrümüz boyunca bu bağlantılar üzerinden yaşamayı konforlu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve bunun için ödediğimiz ciddi bir bedel var. O da bu merak duygusunun aslında yavaş yavaş ortadan kalkması. Biyografilerini okuduğumuz, hayatlarına genellikle hayranlıkla baktığımız birçok insan çok ilerlemiş yaşlarında bile çocuk gibi bir meraka sahip olmakla her zaman karşımıza çıkıyor. Bu çok ortak bir özellik.
O zaman hani ihtiyaç dedik ya, bir yerde de zorunluluk gibi sanki
elbette
görünüyor.
Elbette gelişmenin birinci basamağı bana sorarsanız çok acı ki işte 15 senedir falan tıp fakültelerinde, değişik fakültelerde öğretim üyeliği yapıyorum. Ve maalesef işte bu ortaokul lise döneminden çıkıp da üniversiteye gelen çocukların çok büyük bir kısmının en meraklı olmaları gereken çağda merak duygusunu neredeyse tamamen yitirmiş olduklarını görüyoruz biz akademisyen arkadaşlarımızda. Çok farklı faktörleri var. Ben birinci faktör olarak aslında umut faktörünü düşünüyorum. Gelecekle ilgili umut çok azalıyor. Bu sadece ülkenin şartları ya da zamanın şartlarıyla ilgili değil. bir örnek vereyim. Mesela tıp fakültesini kazanıp geldiğiniz zaman, işte bu kadar yüksek bir çalışma performansı ve yüksek puanlarla geldiğiniz bir fakültede, genellikle artık ne olacağınız belli, ne yapacağınız kabaca, hayatınızın nasıl olacağı çizilmiş vaziyette. Dolayısıyla gelecekle ilgili çok fazla bir ekstra umut, ekstra telaş kalmıyor ve tamamen o yolda insanlar kendilerini efendim sıralı bir takım bilgileri öğrenip sınavlarda uygun kutuları kararlayıp doğru cevapları vererek işte basamakları geçmeye
peki,
programlıyorlar.
O zaman bir de şu yönden bakalım. Ne olur ki merak olmasa?
Merak olmasaydı bugün bizi kimse dinleyemiyor olacaktı. Çünkü radyo bile icat edilemezdi, öyle söyleyeyim. Yani bildiğimiz her şey, insan hayatını kolaylaştıran her şey, bu dünyada yaşamamızı anlamlandıran bütün büyük fikirler, felsefeler tamamı merak duygusundan çıkıyor. Mesela Aziz Agustin'in felsefe konusunda söylediği bir şey var. İnsanın saadete erme isteği dışında felsefe yapmanın bir amacı yoktur diyor. Ve daha saadetli, daha mutlu bir ortam yaratmak istiyoruz. Ve bunun da nasılını hep merak ediyoruz. İnsanlar bunun üzerine düşünüyorlar. Bu sayede fikirler üretiyorlar, bilim üretiyorlar, teknoloji üretiyorlar. Merak duygusu olmadan insanlık diye bir şeyden bahsetmemiz aslında mümkün değil. Fakat bu çocukluk dönemindeki işte merak, sonra çoğu insanda o kadar hızlı kayboluyor ki, bu merak duygusunu ömrü boyunca taşıyabilen adamlara biz tuhaf gözle bakıyoruz. Halbuki hepimiz biliriz, Albert Einstein işte fiziğin en büyük isimlerinden bir tanesi. Onun böyle kameralara dil çıkarttığı bir fotoğraf vardır. Hı-hı. Şimdi koskoca bir adam, 60-70 yaşında bir adam böyle bir şeyi niye yapar? Ne kadar ayıp deriz bugün yapsak? Halbuki Einstein gibi adamlar çocukluğunu hep içinde muhafaza etmiş. Hani dünyada kendisine dayatılmış olan kuralları çok da fazla ciddiye almayan ama bir şekilde toplumsal hayatını devam ettirebilen ama bu çocuksu yanı sayesinde de o taze merakı her an devam eden birisi. Şöyle bir anekdot anlatayım. Albert Einstein'ı biz ışık, madde açısından yaptığı çalışmalarla, görecelik dediğimiz kuramıyla genellikle tanıyoruz. Ve bu kuram işte uzayda ışığın ve zamanın hareket algılanmasıyla ilgili bir kuram. Bunu her şeyi başlatan şey çocukken neredeyse kafasına takılan bir düşünce. Trende giderken elinde ayna var. Dışarı bakıyor. İşte tren belli bir hızla gidiyor. Aynaya bakıyor. Kendi yüzünü görüyor. Sonra diyor ki içinden bir düşünce gelişiyor. Acaba diyor tren ışık hızında gitseydi benim yüzümden çıkan ışık aynaya çarpıp bana geri dönebilir miydi? Gibi garip bir soru takılıyor kafasına. Buna benzer onlarca tamamen çocuksu, hani normal adamın kendi kendine hiç sormayacağı garip merakları yüzünden biz bugün uzay yolculuklarını mümkün kılan, arkasından kuantum fiziği denen inanılmaz alanın doğmasına sebep olan bir fizik devrimine şahitlik ediyoruz insanlık olarak. Merak böyle bir şey.
Merak etmeden yaşayamayız yani.
Ama bunu sadece bir bilim açısından ya da felsefe açısından düşünmeyelim. Çocuğunuzun iç dünyasını merak ettiğinizde müthiş ilişki geliştiriyorsunuz. Bir başka insanın ne düşündüğünü merak ettiğinizde, sizi nasıl algıladığını merak ettiğinizde dünyaya bakış açınız değişiyor. Yani mikro dünyanızda bile, her birimizin küçük dünyasında bile merak aslında son derece aydınlatıcı bir duygu. Fakat tekrarlıyorum, merak belki ona farklı bir kelime bulmak lazım. Ben Cemil Meriç'in kullandığı tecessüs sözünü çok severim, onu sık sık yazar söylerim. Tecessüs casusluk kökünden gelir. İşin arkasını araştırmak falan anlamında. Bazı kötü telmihleri de vardır tabii. Mesela İslam'da falan pek hoş görülmez ama tecessüs kelimesi hani merakın insani versiyonu açısından bana daha uygun geliyor. Maymun dedim ya, onun yenmeyecek bir şey olduğunu anladığı zaman ilgisini kaybediveriyor. Ama insan öyle değil. Sürekli onun arka planına girmeye, sürekli oradan daha fazla yere ulaşmaya çalışan böyle takıntılı bir merak sahibi aslında insanoğlu. Bu da insan zihninin genişliğiyle ilgili bir şey. Hayvan zihni sadece su, beslenme, üreme gibi temel fonksiyonlarla ilgili ama biz çok garip şeyler yapıyoruz. Sanat, bilim falan filan gibi. Garip garip felsefi düşünceler üretmeyi beceriyoruz. İşte bunların tamamı o hayvanlarda temel düzeyde gördüğümüz ama insanda en ileri düzeyde olan merak duygusu. Sorun, işte belli bir yaşa geldiğimizde, demin dediğim gibi şu anda artık 20'li yaşlarımızda neredeyse çoğumuz şehirli insanlar merak duygularını büyük oranda maalesef kaybediyorlar ve burada da şöyle bir trajedi var. Eğitimde ne kadar başarılı gözüküyorsanız biraz merak duygusu o kadar hızlı gidiyor. Çünkü artık eğitim size verdiği ödüller, geçirdiği evreler belki buna sebep olabilen bir şey. Birçok eğitimcinin çok yakinen bildiği bir hikaye var. Okul öncesi öğrencilere işte bir ufak bir grup öğrenciye bir kağıt atacı veriliyor. Diyorlar ki bundan kaç farklı şey yapabilirsiniz? Okul öncesi çocuklar toplam 200'ün üzerinde madde sıralıyorlar. 200 farklı şey yapabiliriz diyorlar. Daha sonra aynı kağıt atıcı üniversiteden mezun olmuş bir grup gence veriliyor. Ne yaparsınız diye toplam madde usulü iki. İki şey yapabiliyor. İşte ya kağıt sıkıştıracak ya dişini karıştıracak, böyle bir şey. Nereye gidiyor bu kadar seçenek? Bu olgunlaşma sürecinde, eğitim sürecinde, hayatta her şeyi nereye koyacağımız bize öğretiliyor. Biz bunu kendimiz keşfetmiyoruz. Birileri bize öğretiyor. Sonra da diyoruz ki söyledilerse doğrudur herhalde. Ve bu yolda yaşamaya devam ediyoruz.
Hani bu arada bir şey soracağım. Daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Artık internete çok yakınız. Girdiğimiz evet. anda her türlü evet. bilgiye ulaşıyoruz. Ve her şeyi çok iyi bildiğimizi zannediyoruz diye. Acaba birazcık da bunun etkisi olabilir mi?
Çok büyük etkisi var.
Bilmediğimiz için mi merak ederiz, yoksa bilinen merak edilir mi?
Şimdi bakınız, internette o kadar inanılmaz kaynaklar var ki, ben bir akademisyen olarak sürekli sarhoş durumda geziyorum. Çünkü arayıp da bulamadığım hiçbir şey yok. Bugün sadece tamamen ücretsiz olarak YouTube gibi bir siteden fakülteler bitirebilirsiniz. Yani o kadar fazla gerçekten bilimsel, efendim, beceri geliştirebileceğiniz içerik var. Bir arkadaşımın kızı internetten jonglörlük öğrendi. İşte efendim evde mekanik oyuncak yapmayı öğrendi. Güneş enerjili araba yapmayı öğrendi. Merak ettiğiniz takdirde elinizdeki bu seçenekler inanılmaz şeylere sebep olabiliyor. Benim kızım mesela internetten Japonca öğrendi. Çok ilginç bir şey. Bizim aile Japonca bilen yoktur ama anime filmlerden dolayı canı çekmiş. Evet. Bakın, bir duygusal yakınlık. Merak sizi her yere götürüyor. Fakat şu anda şöyle bir sıkıntı var. YouTube açıyorsunuz, bazı videolar görüyorsunuz. Son derece zekice yapılmış espriler, deneyler, işte sosyal olaylar çekiliyor ya, konuyor. Milyonlarca insan bunu izliyor ve paylaşıyor. Bunun gibi milyonlarca video var, milyonlarca içerik var. Bu kadar içeriği tüketmek için takip etmekten bir şey merak edip üretmeye vaktimiz kalmadı. Hı hı. O kadar fazla bombardıman altındayız ki artık sadece paylaşıp beğenerek bu tip bir ortama katkıda bulunabiliyoruz. Ben genç arkadaşlarıma sık sık ya elinizde diyorum, bakın benim küçükken hayal bile edemediğim işte ultra çözünürlüklü kameralarla geziyorsunuz. Her stüdyoyla geziyorsunuz resmen.
Evet.
Prodüksiyon yapın. Yani birer ikişer dakikalık filmler çekin. Ne bileyim, orijinal bir şey aklınıza geldiğinde hemen onu bir üretime dönüştürün, ama artık biraz da böyle bir bilgisayarından dolayı çaresizlik mi oluşuyor bilmiyorum, ama insanlar üretmek yerine hazır içeriği tüketmeyi çok fazla tercih ediyorlar. Ben genellikle kendi hayatımda da, aile hayatımda da, etrafımdaki öğrenciler, arkadaşlara da tavsiye ettiğim şey, arada bir fişi çekelim. Kendi merakımızı keşfedelim. Sonra ona gidecek yolda internete araştırma, elimizdeki olanakları da üretim için kullanmayı bir deneyelim. Bunu yaptığımız zaman zaten o işte en az faydası ne olabilir? İşte internette milyonlarca tıklanan şeylerden bir tanesinde siz üretiyor olabilirsiniz, ama bundan da öte hayata dair gerçekten derinlikli bir algı geliştirmeye başlıyorsunuz. Bu kadar çok imkana sahip olmak iyi, fakat filtre sistemi iyi çalışmadığı zaman bunun altında eziliyorsunuz maalesef. Hı hı. Gençlerimizin şu anda en büyük sorunu çok fazla içerik altında kalıp yaratıcılıklarını kullanmak için fırsat bulamamaları. Şu anda düşünün, eskiden şeyde, şu an uçaklara bile internet gelecekmiş. Hani bir bekleme salonunda beklerken kendi kendinize baş başa kalabileceğiniz bir dönem vardı. Artık öyle bir şey yok. Elinizde sürekli bir mobil cihaz, sürekli bağlısınız ve sürekli bir şeyleri beğenip paylaşıyorsunuz. Ve bunlar sizin yapmadığınız şeyler. Artık böyle bir aracıya dönüştük. Medyanın içinde medyaya dönüştük. Mesela bundan biraz ayrılırsak, tekrar söylüyorum, merak duygusu bizi insan yapan, insanlığı bugünkü haline getiren çok önemli bir şey. Elbette ki merak atom bombasını yaptı, ama merak nükleer santrali de yaptı. Efendim, merak işte bugün şu yayının herkese ulaşmasını sağlayan teknolojiyi de üretti. Ve bunu hepimiz gibi insanlar yaptılar. Çocukken başladılar. Ama biz maalesef çocukken yavaş yavaş merakı öldürmeye başlıyoruz. Son bir ricam olacak özellikle anne babalardan. Çocuklarımızı müzik kurslarına falan gönderiyoruz bu dönemlerde. Çok yaygın. Hı-hı. Çocuklar hatta kurslara gitmekten böyle kafaları karıştı. Her türlü kurs, hafta sonları, hele tam kurs zamanı. Mesela müzisyen olsunlar istiyoruz. Meraklı olsunlar istiyoruz. Okusunlar, araştırsınlar falan istiyoruz. Çocuklar hiçbir zaman ne anlattığımızı, ne gönderdiğimiz kurstaki hocaların anlattıklarını davranış olarak benimsemiyorlar. Bir tek şeye bakıyorlar. Evde benim annem babam oturup işini gücünü bırakıp müzik denen şeye zaman ayırıyor mu? Yani bunu dinliyor. Müzik önemli bir şey mi? Evdeki bu davranıştan bunu anlıyor. Mesela annem babam meraklı mı? Aralarında böyle hiç diğer insanların belki de hiç umursamadığı şeyleri saatlerce tartışabiliyorlar mı? Açıp bir şeyleri birlikte araştırabiliyor muyuz? Çocuklar örnek alırlar. Çocuklar sözden anlamazlar. Çünkü onların beyinleri sözü özümseyecek bir yapıya sahip değil. Aynalama sistemiyle çalışırlar. Rica ediyorum yalancıktan da olsa, İngilizce bir laf vardır, fake it until you make it diye. Önce bir numaradan yapın, sonra zaten oluyor, hayatınıza oturuyor. Çünkü tabiatımıza uygun. Aynalama sistemini uyaracak, çocuklara örnek oluşturabilecek ufak minik oyun gibi değişikliklerle bir sonraki nesilde mucize yaratabiliriz. Şu anda dünyanın krizi yaratıcı insan krizi. Eğitimli insan çok var. Neredeyse herkes doktoralı fakat yaratıcı insan yok. Yaratıcı düşünebilen insan yok. Dolayısıyla bu evlerde başlayacak. Okullarda olmuyor çok aşikar. Ve bunu çok kolay yapabiliriz. Çünkü o çocuk beyinleri, keşke günlerimiz olsa da onun üzerine konuşsak, o muhteşem bir şey. Yani onları boşa harcamamamız lazım.
Evet, her şeye açık, her şeye aç bir aynen beyin. Öyle. Peki merak giderilince ne oluyor acaba?
Şimdi merak, eğer o merak giderilebiliyorsa, biraz böyle şempanzevari merak diyorum ben ona. Yani maymun iştahlı. Şimdi günümüzdeki en büyük arızalardan bir tanesi de bence bilgi oburluğu diye bir mesele var. Bu kadar yoğunluk içerisinde. Çok kitap okuyan insanlar görüyorsunuz mesela. Fakat belli bir konuya özel, spesifik olarak odaklanıp onunla ilgili derinlikli bilgi elde etmenin de gittikçe azaldığını fark ediyorsunuz. Sadece günlük popüler bilimsel ya da işte felsefi ya da sağlıkla ilgili konulara geçici bir süre merak sarıyoruz. Sonra hızla onu gideriyoruz. Bir dönem biliyorsunuz herkes diyordu ki aman ya yemeyin, işte şöyle yiyin böyle yiyin. Bir dönem herkes protein yiyin dedi. Şimdi şeker yemeyin, yağ yiyin. Böyle insanlar sürekli ortada gezinen bu tip tavsiyelere kulak kabartıyorlar. Oradan bir şeyler tutturup hayatlarına işte yeni bir otomatizasyon katıyorlar aslında. Yaptığımız şey tamamen bu. Biraz odaklanarak bir şeylere dikkatli baktığımızda bu dünyadaki her bir parçanın uçsuz bucaklısız bir gerçekliğe açıldığını göreceğiz. Hepimiz bunu göreceğiz. Fakat merakımız geçici, ortada uçuşan enformasyonu işte arada bir yakalamaya yönelik olunca maalesef bahsettiğiniz şey oluyor. Merakın elbette böyle de boyutu var. Fakat esas insani olan merak, tekrar söylüyorum, bazen ömrünüzü adeta bir lokomotif gibi çekip götürebilecek bir duygu.
Peki bu merak beyne nasıl iletiliyor acaba? Yani biz istemesek de o bir şekilde beyinde oluşmuyor mu merak?
Yenilik sistemi. Bakın bizim sistemimiz tamamen yenilik üzerine çalışır. Ve en iyi yaptığı şey, araba kullananlar bunu çok iyi bilirler. Arabayı ilk öğrendiğiniz anı düşünün. Son derece zordur. Direksiyon, ayna, vites, bir sürü şeyle uğraşmanız gerekir. Böyle bunalıma girersiniz. Fakat araba kullanmayı öğrendikten sonra bu kadar karmaşık hareketleri hiç düşünmeden yapabilecek, bu arada da yanınızdakiyle felsefe tartışabilecek bir sisteme sahipsinizdir. Yani beynin işi gördüğü şeyi hemen otomatize edip onu sizin şuurunuzun dışına çıkarmaktır. Ne zaman beynin bilinci devreye giriyor? Beklemediğiniz yeni bir şey olduğu zaman. Araba kullanma örneğine bakalım. Aniden yağmur bastırırsa, yolun ıslandığını, kayganlaştığını ya da yola yağ döküldüğünü görürseniz bir anda yanınızdakini susturur, radyonun sesini kısar ve yola odaklanırsınız. Neden? O anda bilinciniz o yenilik durumunu çözmek için devreye girer. Merak bu yenilik, nasıl diyelim, içgüdüsünün aslında ürünlerinden bir tanesi. Bizim hep derslerde anlattığımız güzel bir deney var. Herkesin evde her gün açıp çıktığı bir kapı varsa mesela, genellikle kapıları hiç düşünmeden açarız. Kolunun bile nerede olduğunu ezberlediğimiz için bilinçsiz bir eylemdir. Ama kapının kolunu çıkarıp ters takacak olursanız, bu Jeff Hawkins'in kitabında olan bir örnektir, Zeka Üzerine kitabında. Kapının kolunu ters taktığınızda o kapıya gelen herkes önce elini atar, kapının kolu yerine boşluğa gelir. Ondan sonra bütün dikkati kapının koluna yönelir. Ne oluyor acaba? İşte merakın ateşlendiği an bu. Bir değişiklik var ve bunu çözmem lazım. Ama kolun yeni durumuna adapte olup da onu açmayı öğrendikten hemen sonra bu sorun çözülmüştür. Tekrar o kapının kolu ondan sonra ömür boyu öyle kalsa bile insanlar onu açıp kapatmıyor.
Peki hani dediniz ya, o zaman hani bu duyguyu kaybetmek üzereyiz. Gençler çok da fazla meraklı değiller diye. İşte hep böyle kapı kolunu ters çevirecek hareketler yapsak.
Onları. Harika. Ya, harika. Yani mesela keşke bunu her gün yapsak. Matematikte, fizikte, edebiyatta, şurada burada öğretememekten yakınıyoruz. Çünkü hep aynı şeyi yapıyoruz. Yine sanıyorum Einstein'ın bir sözü. Hep aynı hatayı yapıp başarılı olmayı beklemek çok akıllıca bir şey değil. Yani biz bir şey yapamıyorsak aslında o rutinin o beyne faydası yok demektir. Strateji değiştirmek. Bir meşhur örnek vardır. Sunum teknikleri anlatan birisi. İşte bekliyorlar, sunum yapacak adam. Koca bir sahne, binlerce insan bekliyor. Adam konuşmaya başlıyor. Adam ortada yok. unutulmaz bir seminer girişi nasıl yapılır diye konuşmaya başlıyor ve bu sırada salonun arkasından seyircilerin arasından yürüyerek giriyor. İşte mesela böyle yapılır diyor adam. Ve bir anda herkesin dikkati darmadağın olup bu adamı sahnede beklerken beklentilerine aykırı biçimde arkada görünce gerçekten kimsenin unutmadığı, internette defalarca yazılıp paylaşılan bir anekdot oluyor. Sürpriz çok önemli. Sürpriz merakı ateşler. Ama merakı devam ettirecek olan şey o merak sonucunda elde ettiğiniz verinin sizin zihninize bir ödül sağlaması. Yani size bir tatmin duygusu ve daha ileri gitme motivasyonu sağlaması. Aslında eğitimin görevi sadece buna yardımcı olmak olsaydı ortalık Einstein'dan geçilmezdi, ben size söyleyeyim. Çünkü hepimiz Einstein'ın beyni normal erkek beyni ortalamasına göre 200 gram daha hafiftir, daha küçüktür. Beynin hiçbir ekstra özelliği yoktur. Çünkü en fazla çalışmış beyinlerden biri ona ait. Yani donanımda bir fark yok. Sadece hayal gücü, merak ve itkiler insanı çok başka yapabiliyor. Yani.
Evet. Ben de çok fazla meraklıyım. Daha sorularım var herhalde ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bugün teşekkür için, bu hafta için Sayın Sinan Canan. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Yolun sonu bizim için, önce sen git ben dağıtmadan. Ardına bakma benim için, git bu yangın beni yakmadan. Şimdi yalnız yürüme zamanı, unut gitsin her güzel anı. Ben sararım yalnız yaramı, sen git yaşlarım akmadan. Şimdi yalnız yürüme zamanı, unut gitsin her güzel anı. Ben sararım yalnız yaramı, sen git yaşlarım akmadan.
Ve bugün de geldik Hayatın Sesleri'nin sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alavant vardı ve spikeriniz ben Nilgün Dur. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben bu ne? Sizi dayanıp duracağım.